Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Ya men allama'l Kur'an, allimna ma'anih. Pek muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresinin 35. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz inşallah izin verirse bugün 41. ayete kadar işlemeyi düşünüyoruz. Estaizu billah, 35. ayet. İz gâletim râetü imrâne, Rabbi inni nezertu leke mâ fî batni muharraran fetekabbel minni. İnneke entes semî'ul alîm. İmran'ın hanımı şöyle demişti bir zamanlar. Rabbim, ben karnımdaki yavruyu şartsız, herhangi bir şart ve kayıt olmadan sana nezrettim, sana adadım. Mabede adadım. Sen her şeyi en güzel şekilde işiten ve en güzel şekilde bilensin. İnneke entes semî'ul alîm. Bu İmran'ın hanımı, İmran kim? İmran, Hazreti Meryem validenin babası. Onun, Hazreti Meryem validenin annesi Hanne, ki daha çok Hristiyan kaynaklarda Anne, Anna diye yazılıyor. İslami kaynaklarda Hanna diye isim veriliyor. İsmi tabi Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiyor. Bu bir müfessirlerimizin açıklamalarında geçen bu isim. Ama Meryem validemizin annesi bu hanımcağız demek ki gönlünü Rabbine bağlamış ve son derece fedakar bir hanımefendi. Diyor, buyuruyor ki, ya Rabbi diyor, ben şu doğacak olan yavrumu sana adadım. Yani senin yoluna adadım. Her türlü şart kayıtta koşmuyorum. Yani şöyle şu şekilde adadım diye bir şey değil. Her yönüyle sana adadım ya Rabbi. Burada müfessirlerimiz o zaman Beyt-i Makdis dedikleri Kudüs'teki o ibadethaneye adamak, öyle bir gelenek varmış o dönemde. Şimdi bizim İslam geleneğinde işte mabede adanmak diye bir şey yok ama demek ki Beni İsrail'de böyle bir gelenek var. İnsanlar çocuklarını oraya hizmete adıyorlar. Diyorlar ki bu mabedin hizmetinde olsun bu yavrumuz. Oranın hizmetlerini görsün. Oradaki Tevrat'ı okuyan kimselere hizmet etsin. İbadet eden kimselere hizmet etsin. Nitekim Kabe'de de bir takım hizmetler var biliyorsunuz. Hacılara su verme bir hizmettir. Kabe'nin bakımı bir hizmettir. Kabe'nin anahtarlarını tutmak bir hizmettir. Mekke döneminde de böyle var. Kutsal bir mescit netice itibariyle. Kudüs de öyle. Beytül Makdis. Oraya insanlar demek ki daha çok dini anlamda kendilerini Rabbine vermiş kimseler, kimi mal bağışlıyor, kimi de evlat bağışlıyor. Öyle söyleyelim. Bu annemiz de, İmran'ın annesi olan Meryem validenin annesi de ne doğuracağını bilmeden, erkek mi olacak, kız mı olacak, bunların da bilgisine sahip olmadan Allah'ım diyor, şu an karnımda taşıdığım, içimde taşıdığım yavrumu sana adıyorum diyor, sana nezlediyorum, sana veriyorum. Herhangi bir şartta koşmuyorum. İşte 2 sene, 3 sene, 5 sene gibi bir şart da değil. Ya da mabetin şu hizmeti, bu hizmeti diye de değil. Mabette ya da sana olan hizmette ne gerekiyorsa onu yapması adına her yönüyle, her şeyiyle sana adıyorum ya Rabbi diye böyle bir adanışta bulunuyor. Arkasından da fetekabbel minni diyor. Allah'ım bu adağımı benden kabul buyur. Bu infakımı benden kabul buyur. Bu fedakarlığımı benden kabul buyur. Diyerek de kabulünü niyaz ediyor ayrıca. Efendim tabii siz infakta bulunursunuz. bir mal infakında bulunursunuz, makbul olmazsa, değil mi? Hak katında kabul olmazsa bir anlamı yok. Çünkü nitekim Kabil de Adem Aleyhisselam'ın oğlu Allah'a bir adakta bulunmuştu. Habil de bir adakta bulunmuştu. Ayet-i kerimede Allah Habil'inkini kabul etti, Kabil'inki kabul olmadı. Allah ancak muttakilerden kabul eder. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah ancak muttaki kullarınkini kabul eder diye de ayet-i kerimede bu gerçek anlatılıyor. Öyleyse yapılan her hayrın Allah katında makbul olduğuna dair bir garantimiz yok. Öyleyse hayrı işleyeceğiz inşallah. Hayrı işledikten sonra da Ya Rabbi kabul buyur diyeceğiz. İbadeti yapacağız. Yaptıktan sonra Ya Rabbi kabul buyur diyeceğiz. Zaten amin cümlesi Ya Rabbi kabul et anlamına geliyor. Allah'ım bizden kabul buyur anlamında. Bir makbuliyet var amellerde, bir de mahfuziyet var. Mahfuziyet nedir? İşlediğiniz ve kabul olunmuş o amelin kıyamet gününe kadar korunması. Öyle amel işlersiniz, öyle arkasından bir günah işlersiniz, bir riya yaparsınız, bir şirke düşersiniz, Allah muhafaza buyursun, bir inkara düşersiniz, kabul olunmuş o amelleriniz sıfırlanır. Ha, o da mahfuziyet diyoruz. Bir makbuliyet, iki mahfuziyet. İkisine de dua etmek lazım. Ya Rabbi bize hayırlı ameller işlet, işlediğimiz hayırlı amelleri kabul eyle, kabul ettiğin hayırlı amellerimizi mahfuz eyle Ya Rabbi, koru Ya Rabbi. Onları iptal edecek her türlü davranıştan, her türlü akideden, inançtan bizleri muhafaza buyur diye de böyle bir dua etmemiz lazım. Bu ayet bize yaptığımız amel ne kadar güzel olursa olsun Allah'ın kabulünü, niyazının ayrıca gerekli olduğuna da işaret etmiş oluyor. Devam edelim 36. ayetle. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى Ne zaman o çocuğu doğurdu, dedi ki Ya Rabbi, ben bunu bir kız evladı olarak dünyaya getirdim. Burada iki şey var. Müfessirler de buna işaret etmişler. Bir erkek beklentisi var. Erkek evlat olur ümidi var İmran'ın hanımında. O dönemde de kız evladını mabede bağışlamak gibi bir gelenek oluşmamış. Tabii kız evladı biraz daha korunmaya muhtaç gibi zahiren. Daha çok erkekler bu vazifeyi üstleniyor. Anlatıldığına göre, tefsirlerdeki verilen bilgilere göre. Ya Rabbi diyor, kız olarak dünyaya getirdim. Vallahu a'lem bima vada'at. Halbuki Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Allah biliyor olduğu halde o da öyle dedi. Ya Rabbi, kız evlat dünyaya geldi. وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْاُنْثَى Erkek kız gibi değildir. Ya da kız evladı erkek gibi değildir diye anlamış müfessirlerin bir kısmı ama burada ifade erkek evlat, kız evlat gibi değildir demek bu. Bu ifade Allah-u Teala'nın bir ifadesi midir? Ki nitekim bir önceki bölümde وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِمَا وَضَعَتْ O ifade Cenab-ı Hakk'a ait bir ifade. Birincisi, ayetin ilk cümlesi Allah'ın kız evlat dünyaya getirdim. Bu İmran'ın hanımına ait bir ifade. Vallahu a'lem bima vada'at. Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir ifadesi ise o Cenab-ı Hakk'a ait bir bilgi. Ara bilgi yani. İki tire arasındaki bir bilgi gibi. Ve leyse zekeru kel unsa. Burada müfessirlerimiz demişler ki bu Allah'a da ait olabilir bu cümle. İmran'ın hanımına da ait olabilir. Manası nasıl? Manası şöyle. Erkek kız gibi değildir. Erkek evlat, kız evlat gibi değildir. Ya da erkek kız gibi değildir cümlesi. Bu Allah'a ait olması durumunda şöyle bir mana veriyor. Özellikle Zemahşeri, bunu bütün müfessirlerimiz de almışlar bu bilgiyi. Yani bu öyle bir kız ki hiçbir erkek bu kız gibi değildir anlamında. Efendim bir ifade olarak anlamışlar. Erkek bu malum kız gibi değildir. Çünkü Arapça ifade olarak burada marife dediğimiz belirlilik takısı var. İki kelimenin de başında. اَذَّكَرُ وَالْاُنْثَى Her ikisi de belirli olduğuna göre. Yani onun beklediği, yani senin beklediğin erkek evlat bu kız evlat gibi değildir. Bu kız evlat bir ayrı bir kız evlattır. Yani bu İsa'nın annesi olacaktır. aleyhisselam. Onun için senin bildiğin gibi değil anlamında Yüce Rabbimiz bir bilgilendirme yapıyor. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Bir böyledir. Eğer Meryem validenin cümlesi ise diyorlar, Ya Rabbi hani ben de erkek beklerdim, erkek evlat adayayım buraya. Ama kız evlat doğurdum. Dolayısıyla belki gelenekler, görenekler ya da eskiden beri adet olan bir erkek evlat vermeyi ben de isterdim ama doğurduğum kız oldu. Ne yapalım? Biz de bunu zaten adamıştık. Yine veriyoruz anlamında bir adeta kısmen bir şey gibi. Tam da arzuladığım olmadı der gibi bir Meryem validenin annesinin böyle bir cümlesi olabilir diyorlar. Fakat acizane kanaatim şöyle de olabilir diyorum. Yine bu cümle İmran'ın hanımı Meryem validenin annesi tarafından söylenmiş olur. Şunu da diyebilir bir hanımefendi olarak. Ya Rabbi وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Erkek evlat kız gibi olmaz. Yani şu anlamda olmaz. Erkek evlat kız gibi olmaz. Aslında mabedin hizmetlerine kız evlat daha iyi yakışır. O orayı daha iyi becerir. Şöyle düşünelim. Tertip, düzen, temizlik değil mi? Oradaki hizmetler söz konusunda belki o mabedin hizmetleri söz konusu olduğunda bir kızcağız, bir hanımefendi erkekten çok daha güzel yapar. Çok daha tertipli. Allah'ım bu kız doğurdum. Yani erkek kız gibi değil. Yani kız daha iyi yapar bu anlamda. Bunu da söylemiş olabilir çok rahat. Tefsirlerde böyle bir manayı göremedim diğer müfessirlerimizin ama bu da çok rahat düşünülebilecek bir şeydir. Burada Cenab-ı Hak ya da Meryem Valide kızı erkekten daha aşağı görüyor gibi bir anlam yoktur. Elbette eşit değiliz. Yani erkeklerle kızlar her yönüyle eşit değil. Allah her bir kuluna erkeğe uygun vasıflar yüklemiş, hanıma da hanıma ait vasıflar yüklemiş. Bunlar o vasıflar onları birini diğerinden üstün kılacak tarzda yüklenmiş vasıflar değil. Her biri kendi içinde özel. Kendi içinde özel. O bakımdan bu ayet zaman zaman farklı yorumlanarak yani erkek evlat işte kız evlada tercih edilir gibi yanlış bir şekilde anlaşılıyor. Öyle anlaşılmaya müsait bir ayet değil. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Üstelik yani erkek değildir kız gibi diyor Cenab-ı Hak. Yani hatta bazısı da şöyle bunu yorumlamış. Meryem Valide herhalde heyecandan cümleyi ters kurmuş diye anlıyor. Nasıl? Şöyle diyecekmiş. وَلَيْسَ الْاُنْثَى كَذَّكَرُ Yani kız erkek gibi değildir anlamında. Kızı küçük gören bir cümle kurması beklenmiş sanki. Heyecandan böyle cümleyi yanlış kurmuş gibi böyle bir izah da gördüm. Tefsircilerin birisi de böyle bir izahta bulunmuş. Azana kanaatim o yanlış bir izah diye düşünüyorum. Çünkü burada açıkça erkek kız gibi değildir. Tam da aslında Ya Rabbi bu kız bu mabede tam da yakışır. Buradaki hizmetleri görür. En güzel şekilde yapar anlamında bir mana da çok rahat bir şekilde verilebilir. Efendim burada diğer manalara da işaret etmiş olduk. Ve inni semmeytuha Meryem'e. Allah'ım diyor onun adını Meryem koydum. İsmine Meryem dedim. Meryem özellikle Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın kız kardeşi tarihte kendilerinden 1200 sene kadar önce yaşamış olan Musa ve Harun'un kız kardeşlerinin ismi. Onlar da peygamber, ikisi de peygamber. Kız kardeşleri de demek ki salihattan bir hanımefendi. O Meryem valide de öyle. Öyle olunca Allah'ım bir de onun adını koydum diyor yani. Ve inni semmeytuha Meryem'e. Ben ona bile Meryem adını koydum. Yani ismiyle müsemma olsun. Tarihteki o saliha Meryem valide gibi inşallah güzel, o da salihattan olur. Salihatin isfandan olur. Bir bu mana. Bazıları da diyorlar ki Meryem ismi aynı zamanda ibadet eden, kendini Rabbine veren anlamında bir kelime anlamı böyledir. Onun için bu ismi verdim tamamen sana bağlansın diye isim müsemmayı çeker ya da isim ismin manası da önemlidir. Onun için çocuklarımıza isim verirken dikkatli isimler vermek lazım diye böyle de bir ince manaya işaret ederler. Fakat müfessirlerden Kasimi der ki o dilde Meryem ismi Allah'a ibadet eden anlamına değil. İşte acı göl, deniz yıldızı ve benzeri anlamları vardır der. Ama azizane kanaatim bu da Meryem isminin muhtemelen işte Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın kız kardeşleri böyle herhalde salahıyla, ibadetiyle, zühdüyle meşhur ve onun şeyleri, menakıpları anlatılıyor. O çerçevede o Saliha Hanım'ın da ismini verdim ya Rabbi diyerek böyle bir şey söylemesi daha muvafık geliyor, daha uygun geliyor insanın gönlüne. Ve inni semmeytuha Meryem'e ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Allah'ım diyor, bu kızım Meryem'i ve ondan gelecek, onun soyundan gelecek olan zürriyetleri kovulmuş şeytanın şerrinden koruman için sana sığınıyorum diyor. Ya Rabbi diyor, onu korumanı istiyorum. Yani Meryem'i korumanı istiyorum. Hatta onun neslini korumanı istiyorum. Şimdi çocuk doğmuş. Tabii böyle onun hem iffetini muhafaza etmesi, daha da önemlisi burada mineşşeytanirracim deyince, şeytandan gelebilecek her türlü kötü vesveseden ve şeytanın yaptırması muhtemel her türlü günahtan koruman için onu sana ısmarlıyorum ya Rabbi. Onu senin korumana veriyorum. Senin muhafazana tevdi ediyorum ya Rabbi diye. Onu Allah'a daha doğar doğmaz hemen Allah'a sığınıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, bakınız Buhari ve Müslim hadisidir. Doğan her çocuğa şeytan dokunur da bu dokunma sebebiyle o çığlıklar atarak doğar. Meryem oğlu İsa bundan müstesnadır. Bakınız Meryem'in oğlu İsa bundan müstesnadır. Ona şeytan dokunamamıştır. Neden? Ta tabiri caizse İsa Aleyhisselam'ın ninesi, İmran'ın hanımı olan anne, Meryem validenin şahsında onun zürriyetine de dua etmiş. Ya Rabbi demiş, bunun soyunu da koru. Yani onun için gerçekten dua deyip geçmemeli. Peygamberler başta olmak üzere bütün Allah dostları bu dua konusunda çok ehemmiyet vermişler. Çocuk doğmadan bir dua istiyorsun. Yani evlendiniz, hayırlı bir nesil isteyeceksiniz. Allah'ın öğrettiği dua var. İşte Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibe. Allah'ım bize tıyıp tertemiz bir zürriyet nasip eyle. Doğmadan. Doğdu. Bakınız Meryem validenin annesinin yaptığı gibi de dua etmek lazım. Ya Rabbi bu yavruyu ve bu yavrunun neslini sen şeytanın her türlü hile ve desiselerinden, şerrinden muhafaza buyur Allah'ım. Bunu da dua etmek lazım. Çünkü Yüce Rabbimiz anne ve babanın o duasını Allah'ın izniyle o nesiller üzerinde tesir edecek şekilde kabul da buyuruyor. Nitekim hemen bir ayet sonra bakınız فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah o kızı Meryem'i ve burada ve onun yaptığı duayı da ekliyorlar ve onun yaptığı duayı en güzel bir şekilde kabul etti. Kabul buyurdu, makbul oldu. Demek ki bu anlamda Rabbena teqabbel minna demek çok güzel bir dua. Allah'ım bizden kabul buyur. Namazdan hemen sonra da bazen müminler birbirlerine teqabbel Allah diyorlar ya, işte Allah kabul etsin. O da güzel bir şey. Allah yaptığımız ibadeti kabul etsin. Her türlü hayırdan sonra bu kabul niyazını yapmamız lazım. Bu edebi Kur'an bize öğretiyor. Bu ayetler bize öğretiyor. Hangi hayrı yaparsak yapalım, küçük olsun büyük olsun, Rabbim bu hayrımı kabul buyur demek lazım. Belki hani kurbandan sonra kılınan bir iki rekat namaz var ya, kılıyorsunuz, işte şükür namazı diyoruz. Ona belki kabulüne niyaz namazı demek bile mümkündür. Allah'ım böyle bir ibadet yaptık, bunu bizden kabul buyur anlamında. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem dualardan sonra böyle bir şey var. Rabbena ve tekabbel dua var. Allah'ım duamızı kabul buyur. Bir de hayırlı işlerde bu kabul niyazı var. Allah'ım yaptırdın bu hayrı, elimizden tuttun, yüreğimize bu niyeti koydun. Böyle bir hayır işlettin Allah'ım, sana hamdolsun. Bu hayrı bizden kabul buyur ya Rabbi diye. Bunu ciddiye almalı. Buradan bu ayetin bize öğrettiği bir edepte hem güzel bir isim koymak, yavrulara güzel bir isim koymak önemli. Bir de onu şeytanın şerrinden koruması için Allah'ın muhafazasına verdiğimizi ifade etmeli. Bu Allah'ın bize öğrettiği bir hususi dua. Dua deyip geçmeyelim. Bazen o bir cümle birçok tehlikeyi kapatıyor. Bazıları çok hani şey oluyor, üç harfli dediğimiz o cinlerle ilgili bazen hakikaten o tür rahatsızlıkları olan kimseleri okuyan Salih bir hoca efendi var. Dedi ki birinde bana, hocam dedi, bu tür dedi şeyler daha çok dedi banyoda, lavaboda, oralarda kapılıyor dedi. Bu tür rahatsızlıklar dedi. Ama dedi, O dedi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dua var ya, Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel habayis. Allah'ım, küçük büyük her türlü pislikten ve şeytanların dişisinden, erkeğinden sana sığınırım anlamındaki dua. O dua okununca biiznillahü teala dedi, hiçbiri yaklaşamıyor. Hiçbiri yaklaşamıyor. Demek ki bir manevi bir koruma çemberi altına alınıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da birçok duaları öğretiyor bu anlamda. İşte Ayet-el Kürsi diyor, yatmadan okursanız işte şeytanın yaklaşamayacağına dair. Bilemiyoruz hangi harf, okuduğumuz harfler, cümleler nasıl varlıkların, yeni yeni koruyucu varlıkların oluşmasına ya da onların görevlendirilmesine vesile oluyor, onu da bilmiyoruz. Onun için alemde bildiğimiz nedir ki zaten? Şu varlık aleminde insanoğlunun bildiği bilgi nedir ki? Bazen sanki her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Halbuki Kur'an ve sünnete tam teslim olup, Kur'an ve sünnetin öğrettiği edepleri, incelikleri hayatımıza aktarabilsek, biiznillahü teala Yüce Rabbimiz hangi şerlerden bizi koruyacak, biz onu bilmeyiz. Hangi ayet ya da hangi sığınma, hangi dua, hangi şerleri def ediyor, onları bile tespitten aciziz. Onun için insanın neslinin şeytandan korunmasına şayet anne babanın yaptığı duanın bir şekilde tesir oluyorsa, o zaman bunu ciddiye almalı. Yüce Rabbimiz, bakınız burada böyle haber veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da doğan her çocuğa şeytan dokunur da bu dokunma sebebiyle o çığlıklar atarak doğar. Meryem oğlu İsa bundan müstesnadır. Çünkü Meryem oğlu İsa ninesinden dua almış. Bazen ecdadın duası çocuklarda görülür. Dedelerin duası görülür. Rahmetli Musa Efendi Hazretleri'nin ben vasiyetnamesini efendim görmüştüm. Daha sonra onu kitaba da aldım. Orada şöyle bir cümle vardı. Çok hoşuma gitti o cümle. Allah'ım diyor, neslime de kavi iman ver. Vasiyetnamenin son cümleleri bunlar. Zürriyetime de kavi iman ver. Hepsi diyor, senin kullarına hizmet etsinler. Hepsi senin kullarına hizmet etsinler. Hakikaten bakıyorum, o mübarek zatın neslinden gelenlere imanı kavi görüyorsun, kavi iman sahibi görüyorsun ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle de Ümmet-i Muhammed'in hizmetine koşturuyorlar. İşte babalarının duası mıdır? Kim bilir daha öte dedelerinin duası mıdır? Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor babam İbrahim'in duasıyım der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Mekke'ye geldiğinde Kabe yapılırken, Allah'ım bunların arasından bir peygamber çıkar. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diye devam eden ayatike, senin ayetlerini onlara okuyacak, onları tezkiye edecek, kitabı ve hikmeti öğretecek, aralarından bir peygamber gönder ya Rabbi diye dua etmişti İbrahim Aleyhisselam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor, ben diyor dedem İbrahim'in duasıyım. O zaman dua deyip hiçbir zaman onu küçük görmemeli, hiçbir zaman onu küçük görmemeli, duayla ne olur canım diye bakmamalı. Sözlü duayı, yani esas olan fiili duadır. Kavli dua sonra gelir dememeli. Hangisinin önce geldiğini biz bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim bize öğrettiğine göre başta peygamberler olmak üzere bütün Allah'ın salih kulları duayı hem evvelinde hem ortasında hem ahirinde yapıyorlar. Burada da Meryem validenin annesi bize örnek olarak adeta anlatılıyor. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah, onun Rabbi onu kabul etti. En güzel bir kabulle hem de. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Ve o kızcağızı, o Meryem valideyi en güzel bir şekilde bitki bitirir gibi büyüttü. En güzel şekilde geliştirdi, büyüttü. Bir bitki gibi, sanki bir böyle bir özel bir bitki gibi, özel bir gül gibi diyelim. Evet. Gül gibi yetiştirdi Allah ona. Gül gibi yetiştirdi. Bunu bu şekilde Türkçeleştirmek de mümkün. Onu böyle gül gibi, gül gibinin ifadesinde çünkü çok anlamlar var. Hem böyle gülün güzelliği var değil mi? Maddi olarak, biyolojik olarak da efendim güzellik simgesidir. Gül gibi yetiştirdi demek. Onu her türlü, onu ayıptan, kusurdan da korudu. Değil mi? Onu böyle tertemiz, arı duru yetiştirdi anlamı da var. Onun için ve enbeteha nebaten hasene, onu gül gibi yetiştirdi diyelim. Kız evlat olunca da bu ifade yakışır. Tam Türkçe tercüme edecek olursak, onu bir nebat gibi bitirdi, büyüttü anlamına. Sanki nebat nasıl büyür? Suyunu verirsin, her türlü ihtiyacını verirsin, o da büyür. Cenab-ı Hak da adeta her şeyini bu Meryem Valide, madem ki Allah'a havale edildi çocuk, Cenab-ı Hak her şeyiyle onu korudu, kolladı, büyüttü anlamına geliyor. Ve keffeleha Zekeriya, ve Zekeriya'ya da onun bakımını üstlendirdi Cenab-ı Hak. Zekeriya kim? O da peygamber biliyorsunuz. Zekeriya aleyhisselam teyzesinin kocası, eniştesi olmuş oluyor. Evet, o da o Zekeriya, bir de şöyle mabede böyle bir İmran ailesinden ki İmran sevilen bir zat. Onun böyle hanımı zaten hamileyken çocuk doğmadan vefat ediyor İmran. Doğunca da zaten mabede adanmış bir kız. Orada mabetteki diğer papazlar, rahipler neyse herkes bunu üstlenmek istiyor. Bunun bakımını biz üstlenelim, bakımını biz üstlenelim diye. Aralarında sonra kura çekiyorlar. Kura çekilince kura da Zekeriya aleyhisselama düşüyor. Zekeriya aleyhisselam üstleniyor onun bakımını. Cenab-ı Hak halbuki bunların hepsinin muradını, iradesini Yüce Rabbimiz gösteriyor. Ve keffeleha Zekeriya, Zekeriya'yı onu mükellef kıldı, onu sorumlu tuttu. Onu yapan da Cenab-ı Hak. Ama netice itibariyle orada bir kura çekiliyor. Kura'nın neticesi öyle çıkıyor.
Doktor Adem Ergül'le tefsir saati kısa bir aranın ardından devam edecek. Doktor Adem Ergül'le tefsir saati devam ediyor.
Pek muhterem kardeşlerim, küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyel mihrâbe vecede indehâ rizgâ. Zekeriya onun yanına, o mihrap burada merdivenle çıkılan kapalı oda anlamına kullanılan bir kelime. Türkçedeki bazen şeylere yazıyorlar, bizim imamın namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor ama bu mihrap o şekilde değil. Mihrap oda demek. Efendim kapalı bir oda ama merdivenle çıkılan oda anlamına geliyor. Zekeriya ne zaman o Meryem validenin yanına, o odaya girse وَجَدَ عِنْدَهَا rizqa, onun yanında değişik bir rızık bulur. Böyle yiyecek bir şeyler görür, bulur. De yine tefsirlerin anlattığına göre ona bir tehlike gelmesin diye Zekeriya aleyhisselam onun yanından ayrılırken kapıyı da üstünden kilitlermiş. Yani birisi gelip de tehlike arz etmesin diye. Yani işte böyle de bir rızık buluyor orada içeride. Kapı kilitli, kilit kendinde. Kale ya Meryem'u enna leki hâzâ. Ya nereden bu rızık diyor. Ey Meryem, bu yiyecek sana nereden geliyor? Nasıl geliyor? Enna leki hâzâ. Kâlet huve min indillâh. O Allah katından diyor o da. Rabbim gönderiyor. Şimdi burada adına keramet deyin, adına daha başka bir şey deyin. Kimileri İsa aleyhisselamın mucizesi ya da Meryem validenin kerameti diye bunu keramet olarak da görürler. Kimileri de yok derler. İfade böyle anlatılmıştır ama o ki kapının kilitli olduğu rivayeti kesin değil. Dolayısıyla mabette hizmet edenlere o dönemin salih insanları, infak ehli insanları, müteberri olan insanları, teberruda bulunan insanları getiriyorlardı. Kul eliyle de gelse insan bu Allah gönderiyor demek gayet tabii bir şeydir. Onun için bunu böyle mucize gibi çok büyük bir şey görmemek gerekir der bazı müfessirler. Ama yine tefsircilerimizin büyük çoğunluğu yok der. Bu bir olağanüstü bir geliştir ki Zekeriya aleyhisselam da şaşırıyor. İşte bu nereden, nasıl bu rızık diyor. Bu yiyecek nereden geldi? O da bu Allah katındandır diyor. Dolayısıyla bu olağanüstü, yani normal şartlarda herkese gelen tarzda bir rızık değil. Zaten eğer mabette sadece Meryem Valide'ye gelmez bu rızık. Gelirse herkese ayrı ayrı gelir. O zaman bunu sormasının bir anlamı olmaz. Bu demek ki olağan dışı bir şekilde geliyor ki Zekeriya peygamber bunu soruyor. Diyor ki nereden bu rızık diye soruyor. Onun için bunu böyle illa yani aklımıza yatmıyor diye efendim normal göstermeye gerek yok derler. Azizane kanaatim de şudur. Gerçi burada bir kere çok sıradan bir hadise değil oraya o rızkın gelmesi. Bazı tefsirlerde derler ki yazın kış meyvesi, kışın da yaz meyvesi bile olurdu diyor. O dönemde de hani böyle derin dondurucular falan herhalde yoktu tahmin ediyorum. Onun için bir kere Zekeriya Aleyhisselam'ın şaşırdığı bir şey bu. Zaten baştan itibaren şimdi gelecek işte Meryem validenin bu şekilde efendim rızıklanması, Zekeriya Aleyhisselam'ın bir çocuk sahibi olması, birazdan o gelecek. Daha sonra İsa Aleyhisselam'ın babasız bir şekilde dünyaya gelmesi, burada bir olağanüstülükler zinciri var. Onun için buradaki hadiseyi de adına ister keramet deyin, ister daha farklı bir şey söyleyin, isim verin. Bir normal olmayan bir şekilde ona bir rızkın ulaştığı kesin. Meryem Valide'ye bir rızık ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor efendim? Melaike mi besliyor? İşte Allah'ın bazı salih kulları mı besliyor? Bilemiyoruz. Hani Belkıs'ın tahtını masa gibi düşünün, koltuk gibi düşünün. Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'a getiren o ilim sahibi kimse, cinlerden bir taife mi? Cinlerden de getiren oluyor. Görünmeyen varlıklar da bu tür şeyler yapabiliyor Kur'an'ın beyan ettiğine göre. Bir farklı kendisine ilim verilmiş, tasarruf verilmiş kimsenin de böyle şey yapacağına dair Kur'an'da haberler var. Öyleyse bu rızık bir şekilde Cenab-ı Hak ona ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyorsa ulaştırıyor. Bunu çok da normal görmek de gerekmiyor. Yani illa insanların aklı yatmıyor diye bunu böyle aklı eleştirelim havasına da girmemek lazım. Bazı müfessirler böyle özel gayretleri oluyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği her şey harikulade zaten. Yani güneşin doğuşu, işte o kuru ağaçtan meyvelerin tabiri caizse ortaya çıkması. Hangi şeyin mucize gibi değil ki? Hangi şey sıradan ki? Her biri bir mucize. Onun için Yüce Rabbimizin değişik şekillerde kullarını rızıklandıracağını bildirdiği ayetleri de var. Zaten burada devam ediyor ayet bakınız. Bu Allah katındandır dedi. İnna Allah yerzuku men yeşâ'u bi gayri hesab. Allah dilediklerini hesapsız rızıklandırır. Burada hesapsız derken biz sayısız anlamını alıyoruz ama hasebe kelimesi aslında zan anlamına da gelir. Yani tahmin etmeyeceğiniz şekilde demek. Bi gayri hesap insanların tahminlerinin ötesinde, tahmin etmeyecekleri yolla, tahmin etmeyecekleri şekilde Allah dilediklerini rızıklandırır. Yani sen kendince planlama yaparsın. İşte şuradan şu gelir, buradan bu gelir dersin. Ama Cenab-ı Hak diledi mi senin ummadığın yerden seni rızıklandırır. Ummayacağı şekilde. Yani belki Türkçe tercüme tam da böyle yapılabilir. Allah dilediğini ummayacağı şekilde rızıklandırır. Yani senin umduğun şekilde değil, ummadığın şekilde rızıklandırır. Hemen devamındaki ayette burada Zekeriya Aleyhisselam şimdi yaşı ilerlemiş, bayağı ilerlemiş, 90'a belki yaklaşmış, çocuğu yok, bir de çocuk özlemi var. Şimdi bu hadisenin zaten olağanüstü olduğunun bir delili de diyor bazı müfessirler, hemen diyor Zekeriya Aleyhisselam bu hadiseyi böyle gördü, o da madem ki Allah ummayacağı şekilde kullarına rızık verir, bu da ortada, o zaman ben de Allah'tan bir evlat isteyeyim diyor adeta. Hünalike dea Zekeriya Rabbe. Şimdi orada diyor hemen Rabbine duaya durdu Zekeriya Aleyhisselam. Kale Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibe. Allah'ım bana da kendi katından şöyle tertemiz bir zürriyet ver, nesil ver. Böyle dua etti. İnneke semi'ud dua. Sen duaları işiten sensin. Sen işitirsin ya Rabbi. Fenâdethul melâike ve huve qâimun yusallî fil mihrab. O diyor kendi odasında, ibadethanesinde, ibadet halindeyken dua, niyaz ve namaz, burada yusallî namaz kılıyorken diyoruz ama her ümmetin kendine göre namazı var. Her ümmetin namazı bizim namazımıza benzemiyor. O da kendi dönemindeki peygamberin şeriatıyla, o peygamberin şeriatındaki namaz şeklini ise o namazı, biz buna kendi ibadethanesinde kendi hususi ibadetini yaparken diyelim. Yaparken onlara, ona diyor melekler şöyle nida etti. Şöyle bir demek ki meleklerden bir ses geliyor. Nasıl gelmiş? اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. İsmi de var, ismiyle doğuyor şimdi. İsmiyle bir çocuk müjdeleniyor. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Hem de o Yahya musaddikan bi kelimetin minallah. O Allah'tan olan bir kelimeyi tasdik edecek. Allah'tan olan kelime nedir? Burada müfessirlerimiz Allah'tan olan kelime İsa Aleyhisselam'dır diyorlar. Çünkü bir başka ayette ve kelimetin min yani Allah'tan bir kelime diye bahsediliyor İsa Aleyhisselam'dan. Peki bu kelime nedir? Kelime cümle. Anlamlı bir cümleye kelime deniyor Arapçada. Cenab-ı Hakk'ın ol demesidir diyorlar. Allah'ın ol demesidir. Bir varlığın dünyaya gelmesi için ya da var olması için Cenab-ı Hak ol dedim olur. Ayetlerde böyle ya. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْيَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şeyin olmasını murad edince ona ol der, o da oluverir. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılışını inkar ettiklerinde ya da yalanlamak istediklerinde Allah'ın verdiği cevap onlara öyle. İnne mesele İsa kemeseli Adem. Halakahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da oluverdi. Ha, öyle olunca Allah'ın kelimesiyle, ol kelimesiyle var olduğu için Musa Aleyhisselam ona kelimetullah da denmiştir. Kelime. Allah'ın kelimesi. Bir bu anlaşılır. Bu ne demek? Yahya Aleyhisselam'la zaten İsa Aleyhisselam arasında 6 aylık bir müddet var olduğu söyleniyor tefsirlerde. Kimi tefsirlerimiz 2-3 yaş diyorlar. Yahya Aleyhisselam daha büyük. İsa Aleyhisselam'la zahiren büyük. Ama kendisinden sonra ona da bir peygamberlik verildiği için her peygamberde kendisinden sonra gelen peygamberi tasdik etmekle de mükellef tutulmuş Allah tarafından. Öyle olunca sana melekler diyorlar ki şimdi Zekeriya Aleyhisselam dua istedi ya Allah'tan. Allah'ım bana tertemiz bir zürriyet ver. Bakınız burada bir İncil'e daha dikkat çekelim. İnsan Allah'tan dua isterken de hakikaten bu duaların hepsi bize bir şeyler öğretiyor. Allah'ım bana bir çocuk ver, bana bir oğlan ver, bana bir kız ver diye tayin etmiyor. Dikkat edin. Ver de nasıl olursa olsun demiyor. Ulan Allah verir bir eşkıya gelir. Tamam mı? Senin de canını okur. Milletin de canını okur. Gelir Allah muhafaza buyursun kumarbazın teki olur. Gelir zalimin teki olur değil mi evlat? Bakınız peygamberin dilinden Allah bize zürriyeten tayyibe Allah'ım tıyyip olan tertemiz olan bir nesil ver diyor. Yani vereceksen böyle bir şey olsun Allah'ım diyor. Onun için günahlardan böyle arınmış tertemiz bir nesil istemek ya da korunmuş bir nesil istemek önemli. Madem istiyoruz, istediğimizde her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse ondan her şeyin en güzelini istemeli. Böyle sıradan istememeli. Zürriyeten tayyibe. Evet, o istediği melekler de hemen işte demek ki ne kadar samimi bir istek ki arkasından neredeyse çok fazla vakit geçmemiş demek ki bu dua yapılır yapılmaz. Melekler hemen Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. O Yahya ki Allah'tan olan kelimeyi tasdik edecek. Yani İsa'nın peygamberliğini kabul edecek. Veya şöyle diyebiliriz. Allah'tan gelen her vahyi, her cümleyi tasdik edecek. Böyle de anlamak mümkün. Çünkü İsa diye özellikle zikredilmediğine göre burada Allah'tan gelen her türlü vahyi tasdik edici, ilahi vahyi açık yani. Böyle gönlü Allah'tan gelene karşı tam teslim olabilecek bir evlat. Başka ve seyyiden, bakınız nasıl Yahya Aleyhisselam vasıfları bunlar. Bir de seyyid olacak. Seyyid burada peygamberin soyundan gelen anlamında değil. Seyyid burada efendi. Yani efendi bir evlat. Ama burada efendi, seyyid kelimesi aynı zamanda lider anlamına geliyor. Tabiri caizse öncü bir insan olacak Yahya. Yani sıradan değil, efendi, önde lider, insanlara rehberlik edecek birisi anlamına da geliyor buradaki seyyid kelimesi. Aynı zamanda seyyid kelimesi, işte seyyidül kavmi hadimuhumdan yola çıkarsak, aynı zamanda dini mübini İslam'a ya da o dönemdeki hak din olan neyse o dinin hizmetkarı olacak. O dinin hizmetkarı olacak. O dini anlamda insanlara önderlik yapacak. Ve lider birisi olacak demek seyyid kelimesi. Lider birisi olacak. güdülen birisi değil, adeta insan, sorumluluk üstlenen birisi olacak. Yahya. Yahya'nın vasıfları bunlar aleyhisselam. Allah'ın kelimesini tasdik edecek. Seyyid olacak ve hasuran, ve hasur kelimesi de iffetli olacak demek. Tabiri caizse şehvetlerine karşı iradesi güçlü olacak. İffetini muhafaza edecek. Eline, diline, beline sahip olacak demek. Ve hasuran. Başka ve nebiyyen mine salihin, üstüne üstlük bir de salihlerden bir peygamber olacak. Yani nasıl bir samimi istemiş ki? Hepsi var bunun içinde. Burada aslında bir anlamda zürriyeten tayyibenin de tefsiri gibi. Nasıl tıyıp bir nesil? Tıyıp derken niye kastediyoruz? Akidesi düzgün diyelim. Biz buradan hani Yahya Aleyhisselam'dan meseleyi çıkaralım şimdi. Bir farklı bir şeye getirelim, sahaya getirelim. Tıyıp nesil, tertemiz olan nesil Allah nazarında nasıl bir nesildir? Şöyle bir nesildir. Bir kere Allah'tan gelen mesajları kabul ve tasdik eden. Yani mümin, muvahhid ve muti, hakka muti. İkincisi öncü nesil, yani önder nesil. Hayırda ve idari noktalarda önde olabilecek liyakati kendinde olan ve hizmetkarlığı öne alan, hizmetkar lider tabiri var ya, şimdi yeni yeni kullanılıyor bu tabir. Güzel bir tabir aslında. Hizmetkar liderlik diye. Demek ki hizmetkar bir lider, öyle diyelim. Allah'ın kullarına Allah rızası için hizmet edebilen öncü insan. İkinci vasfı. Böyle bir şey. Bir de iffetli. Yani pespaye değil tabiri caizse. Diline sahip, gözüne sahip, beline sahip birisi. Bir de salihlerden biri olmak ya da şöyle diyeyim, ilahi ilhamlara açık olabilecek yürek sahibi birisi. Yani gönlünü de çalıştırmasını bilen, gönlü de diri. Bütün bunlar aslında tıyıp neslin vasıfları. O zaman şöyle diyelim, kendimiz tıyıp bir nesil miyiz? İki, evlatlarımızı tıyıp bir nesil olarak yetiştirmek istiyorsak nasıl yapacağız, nasıl davranacağız? Önce dua edeceğiz, sonra onun şuradaki sayılan vasıflarıyla vasıflanmasına gayret edeceğiz. Hem Rabbimizden yardım dileyerek hem de fiili dua olarak onun terbiyesini bir şekilde gündemimize ciddi bir şekilde alarak. Musaddikan bi kelimetin minallah ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mine salihin. Dedi ki böyle müjdeyi alınca gâle rabbi enna yekûni li gulâm. Allah'ım benim nasıl bir erkek evladım olur böyle? Ve kad belagani yel kiberu. Benim yaşım gelmiş işte 70'e, işim bitmiş diyor adeta. Yani ihtiyarlık gelmiş çatmış bana. Üstelik ve emraati âkır. Üstelik hanım da kısır. Yani hanım da doğurgan bir hanım değil. Bugüne kadar hiç evlat olmamış ondan. Yaşım ilerlemiş. Hanımdan da böyle bir şey görülmüyor. Nasıl olur ya Rabbi diyor peygamber şimdi. Allah buyuruyor ki كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ. İşte Allah böyledir. Allah o dilediğini yapar. Yani sen bilmiyor musun? Ya Zekeriya, bilmez olur mu? Koskoca peygamber Allah'ın her şeye kadir olduğunu. Elbette biliyor. Ama şaşırıyor. Ya nasıl olur diyor. İşte olur. Meryem valideye o rızkı her an gönderen Allah sana da böyle bir şey verir. Diyorlar ki ya peygamber de acaba Allah'ın kudretine karşı bir içinde şüphe mi vardı, vehim mi vardı? Nasıl bunu söylüyor? Diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam hani nasıl demişti? Allah'ım şu ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana bir göster. Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Kale evelem tu'min?" Sen yoksa iman etmedin mi? İnanmadın mı İbrahim? "Kale bela velakin liyatma inne kalbi." Allah'ım vallahi tamam diyor, yani inandım ama şu kalbim tam bir otursun için diyor. Göster ya Rabbi diyor. Aynen bu da böyle. Şimdi diyecek ki bakınız Zekeriya Aleyhisselam "Kale Rabbi cealli aye." Allah'ım bana bir alamet göster. Bak şimdi bu da alamet istiyor. Ya Rabbi diyor. Tamam sen her şeye kadirsin ama ya bunun bir işaretini alayım bir. Nasıl olacak bu? Nasıl bir çocuk? Yani bu yaşta benden nasıl çocuk olacak? Gale. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayetüke ella tükellimen nâse selâsete eyyâmin illâ ramzâ. Ancak diyor işaret diliyle 3 gün konuşabilmendir. Başka şekilde değil. Yani nutkun tutulacak diyor Cenab-ı Hak. Nutkun tutulacak. 3 gün ancak işaret diliyle konuşabileceksin. Göz, kaş, el hareketleriyle konuşabileceksin. Başka türlü konuşma şansın olmayacak. Hakikaten nutku tutuluyor Zekeriya Aleyhisselam'ın. Ayet istedi ya, al sana ayet. Bu arada vezkur rabbeke kesiran. Bir de artık Rabbini çok zikret. Ve sebbih bil aşiyyü vel ibkar. Sabah akşam onu tesbih et. Sürekli Subhanallah. Yani burada şu da var aslında. Bak Rabbini hiçbir zaman unutma ki unutmazsın ama bir de Allah'ı sabah akşam tesbih et. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Ya Rabbi seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Tesbih bu demek. Tesbih Allah'ı övmek, Allah'ın her türlü güzelliklerle, her türlü güzel vasıflarla muttasıf olduğunu, her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu ifade etmek demek. O zaman diyor ki Zekeriya, ya Zekeriya sen de artık Rabbini çok zikret. Bak Rabbini unutma. Her konuda o seni görür, gözetir, senin yanındadır, dualarını işitir, bilir ve sürekli onu tesbih et. Yani adeta şöyle, benim gücüme, kudretime, azametime, şanıma hiçbir anlamda toz kondurma diyor. Adeta sen bu hayret ediyorsun değil mi? Nasıl olacak diye. Sen demek ki biraz daha tesbihe devam et anlamında da adeta bir şey var. Ufaktan bir tesbihatını biraz daha artır. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı bu anlamdaki gönlünde daha yüksek duygular ortaya çıkması adına, daha derinlikli duygular ortaya çıkması adına hem zikrine devam et, hem tesbihine devam et diye emrediliyor. Efendim, Yüce Rabbimiz, iyi ki böyle bir Rabbimiz var. Her şeye kadir bir Rabbimiz var. Elhamdülillah. Hiçbir noktada efendim ümitsizliğe düşürmüyor kullarını. Bir ara Reşat adlı kitapta bir şey görmüştüm. Orada Allah dostlarından birisine bir hanımcağız bir şey getiriyor. Bir evladının gözleri kapanmış. Diyor ki efendim diyor ne olur dua buyursanız da şu evladımın gözleri açılsa diyor. O arif insan da diyor ki hanım diyor ben İsa mıyım ki diyor. Dua edeyim de gözleri açılsın. Böyle diyor ama bir anda gönlüne müthiş bir ilham doğuyor. Onun gözlerini açan İsa mıydı ki diye. Onun gözleri yani İsa mı açıyordu kör gözleri? Onu açan bizdik diye. O zaman diyor ki getir hanım çocuğu diyor getir. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznillah açıl evladım diyor. Gözlerin açılsın. Gözleri açılıyor delikanlının. Şimdi ya hocam biz Zekeriya peygamber miyiz ki? Yani isteyince olsun. Vallahi biz Zekeriya peygamber belki değiliz. Ama biz de aynı Allah'ın kuluyuz. Değil mi? Aynı Allah'ın kuluyuz. Onun Rabbi ile benim Rabbim aynı. El verir ki şu samimiyetle duaya yönelebileyim. Onun için Yüce Rabbimiz hiçbir kulunu bu anlamda ümitsizlik girdabına atmıyor. Hiçbir kul da kendini ümitsizlik girdabına atmamalı. Rabbim var demeli. Rabbi olan efendim neyi kaybetmiştir ki diyor yani Allah dostlarından birisi. Ona sahip olan neyin fakiridir ki diyor. Önemli olan o imana sahip olmak. Yani onu kaybeden neyin sahibidir ki? Böyle bir şey. Bu bakımdan denir ki imanı olanın imkanı daima vardır. El verir ki imanın iman olsun. İmkanları halk eden Allah'tır. Her şeyin hazinesi onun katındadır. Yüce Rabbimiz bunları bize hikaye olsun diye anlatmıyor. İşte bir tarihte böyle şeyler yaşanmış. Bunları ben size hikaye olarak anlatayım da siz de böyle rastgele kıssa gibi dinleyin. Fıkra gibi dinleyin. Yok. Allah anlatıyorsa bir şeyi mutlaka sana, bana, ona, kıyamete kadar gelecek herkese bunlardan mesajlar vardır. Yüce Rabbimiz hepsini inşallah en güzel şekilde doğru anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.